Katre-i Matem, İskender Pala, 33. Ayrım. Artık elini bırakmalı değil miydi? Bırakmadı. Hatta daha sıkı tuttu. Evet, işte oydu. Bayezid Hamam'ın kurnası başında Tomruk Emin ile birlikte gördüğü işte bu adamdı. Bu bıçaklı pençeydi. Bileğinden dirseğine doğru uzanan hançer dövmesini işaret ederek, "Bre, biz bu nişanı niçin taşırız sanırsın? Deşeriz icabında." Deyişi hala gözlerinin önündeydi. Demek o gece kendisi bizzat patronu Halil'e hizmet sunmuştu ha? Demek yiğitliği hamam külhanlarında efsane olup anlatılan bu adam ile yan yana durmuştu ha? Halil ağa dürüstlüğüyle tanınırdı. Burada bu hezele güruhu arasında ne işi vardı? Halk kendisini sever. Kapalı çarşı eşrafı arasında söz dinlenir bir kanaat önderi iken, bu ihtilal çığırtkanları arasında ne işi vardı? Hem de en ön sıralarda. Demek o gece onun eski kurnası başında binbir dereden su getirerek yalvaranlar, sonunda kendisini ihtilale razı etmişlerdi. Elindeki el terlemeye başlamıştı, bunu hissediyordu. Hissettiklerine bir anlam veremiyordu, hayır hayır. Bu iki dostun birbirini koruyup kollamasından ibaretti. Bıçaklı pençe güzel yüzlü bir adamdı. Ali Usta'dan sonra kürsüye o çıkmış, samimi bir üslupla anlatmaya başlamıştı. Söyledikleri daha inandırıcı ve dürüst şeylerdi. Oldukça da etkileyici konuşuyor, konuştuklarına kendisinin inandığını hissettiriyordu. Bir lider için bu özellik önemliydi. Sultan ve vezirin içine düştükleri sefahat ve eğlence dünyasından başlarını kaldıramadıklarını, halkın perişan halini göremediklerini, düzenin bozulduğunu, Yeniçeri'nin çeteleştiğini kısa kısa ama delil ve örnekleriyle anlattı. Karar veremiyordu. Kalbinin çarpması bıçaklı pençenin konuşmasından mı, yoksa elindeki elden miydi? Dinlediler, inandılar, titrediler, terlediler. Havuzun çevresindeki kalabalıklar hep bir ağızdan bağırıyorlardı. Halil ağa, sen çok yaşa, umudumuz sendedir. Karaşahin dinlemeye devam ederken hayretle mırıldanıp duruyordu. Bıçaklı pençe patronu Halil ağaymış ha? Onun hakkında çok şey duymuştu. İyi ve kötü. Bazısına inanmış, bazısına inanmamıştı. Bildiklerinden inanmayı istedikleri, onun vaktiyle bir patrona gemisinde çalıştığı için patrona lakabıyla anıldığı, Bayezid Hamamı'nda tellak iken Külhan Bey hayatını ahlakına uygun bulmayıp ayrılarak, kapalı çarşıda gedik işletmeye başladığı, halk arasında düzgün ahlakı, dini bütün kişiliği ve tutarlı davranışlarıyla saygınlık kazandığı, gitgide esnaf arasında sözü dinlenir, akıl sorulur bir kanaat önderi olduğuydu. Tuttuğu eli kendisine doğru çekti, kalabalıkta kimsenin ona değmesini, dokunmasını istemiyordu. Peki ama neden? Patronu Halil'i tamamen farklı bir kimlikle, evbaş ukallaş, zalim zeberdest olarak anlatanlar da vardı. Şu sırada konuştuklarına bakılırsa bu adam kendi tanıdığı gibiydi ve söylediğine göre ihtilaldeki tek emeli şehrin üzerine çöken ahlaksızlığın ve fakirlerin sona erdirilmesiydi. Karaşahin bu temiz kalpli adamın birileri tarafından bazı şeylere inandırıldığını, onun saf sözlerini duyunca fark etti. Eli terliyordu. Avucunda bir alev topu var gibiydi. Yoksa şu anda bir küçük temasla kandırılıyor muydu? Değilse hissettikleri neydi o halde? Patronu Halil Ağa'nın Ayasofya vaizi İspirizade ile İstanbul Kadısı Zülali Hasan Efendi'den aldığı talimatları yalnızca iyi niyetle ve ümmet Muhammed'in selameti için değerlendirdiğini, kendisini ihtilale teşvik eden bu iki adamın samimiyetinden zerre kadar şüphe duymayarak onlara kapıldığını düşündü. Kaf Dağı'ndan gelecek güzelim vuslatının ona teklif edilmesinin başlıca sebebi de halk ve bilhassa Kapalı Çarşı esnafı arasındaki yüksek itibarı olmalıydı. İçinde, vaktiyle Gedikpaşa Hamamı'ndaki Külhan kardeşleri arasında adını duyup hürmetle andığı patronu Halil Ağa'yı daha yakından görme arzusu uyanmıştı. Lakin elindeki el buna izin vermedi. Onu geri çekti. İtaat ve teslimiyet güzel şeydir diye mazeret uydurdu kendine. İleriye gitse başı belaya girebilirdi. Nitekim birkaç dakika sonra Halil Ağa'nın son sözleri sanki evvelce provası yapılmış hareketlerle beslenmeye başlayıverdi. Allah, Allah, ey Muhammed ümmeti, işte anlattık. Elinizi vicdanınıza koyunuz ve duyduk duymadık demeyiniz. Şeriat-ı Muhammediye üzere bir davamız vardır. Dükkanlarınızı kapayıp gelin ki sizlerin dahi yeriniz işte şu kızıl bayrağımızın altıdır. Bu sırada 20'li yaşlarında 3 delikanlı bayrak diye uzunca birer sırığın ucunda birer hamam peştemalını kaldırdılar. Avucundaki elde terliyordu. Bunu hissedebildiği anda içinden tarif edemediği bir duygu akıp geçti. Meydandaki kalabalık bir anda uğuldadı. Allah, Allah, illallah. Yolunda can verir, uğrunda feda oluruz yiğit. Şeriat-ı Muhammediye isteriz. Tamamdır, vakit ve saat gelmiştir. Pir sancağı çekilmiştir, altında toplanın. Adalet isteriz. Azgınlara eza, sapkınlara ceza isteriz. Ortalık bir anda karışıverdi. Talimli oldukları belli olan adamlar hep bir ağızdan böyle haykırırken halktan fitne kopmuştur, deccal çıkmış, hamam peştemalı sancak mıdır ki sultan hal edelim gibi cümlelerle ihtilale karşı çıkanlar olduysa da bunları tartaklayan azılı adamlar baskın geldi. Şimdi bazıları sessiz sedasız oradan sıvışmanın yollarını arıyor, şenlik olsun diye geldikleri meydanda işlerin çığırından çıkacağını yavaş yavaş fark ediyorlardı. Bu da meydanda nereye gideceğini bilmeyenler ile nereye gideceğini çok iyi bilenler arasında bir mücadelenin kapısını açtı. Elinin biraz daha çekildiğini hissetti. Sanki kalabalıktan kurtulmak ister gibiydi. Çok geçmeden halk üç kola ayrıldı. Zaten üç sancak vardı. Belli ki plan buna göre yapılmıştı. Divan yolu, kapalı çarşı, Ayasofya istikametine yönelenler neredeyse kalabalığın yarısıydı. Başında yürüyenlerin kim olduğuna bakması gerektiğine inanıyordu. Avucundaki eli sürükleyerek birkaç adım ilerideki havuz basamağına çıktı. İtiraz yahut karşı koymayla karşılaşmamıştı. Tekrar, itaat ve teslimiyet güzel şeydir diye gülümsedi kendince. Gidenlerin kimliklerini kestirebilmek için peşinden sürüklediği elin sahibi, onun bu arzusunu anlamış gibi ilerleyen adamları saymaya başladı. Patronu Halil Ağa'nın hemen ardında Mahmut Paşa Hamamı deste başısı Emir Bey ile Cebeci Ocağı neferlerinden Turşucu İsmail vardı. At hırsızı Çingene Cambaz Musa, Çardak Kahvesi Ocakçısı Küçük Muslu, aynı kahvenin çubukçusu Giritli Andon Mihandoni, onları takip ederek en arkada salınan efendiyi tanıyor olmalısın. Ayasofya vaizi İspirizade Efendi bu, vazifesinin başına gidiyor anlaşılan. Ha ha, gülmeli miyim? Karaşahin başını Süleymaniye istikametine çevirmişti. 200 kadar insan hep bir ağızdan bağırarak sürüklenip gitmekteydi. O yine saymaya başladı. Başlarında Mana Muslu Beşe var. Gümrük iskelesi hamallarından Kürt Çelo hemen ardında. Bu giydiklerini ondan mı aldın sen? Şakanın sırası değil. Çelo'nun hemen ardında Hristoğlu Angeli, namı diğer Çınar Ahmet, patronu Halil'in eski civeli, İspirizade'nin yeni müridi Ayvaz Porça, kalyon neferlerinden Tızmantırıl Agop ile Deli Molla, bayrağı çeken kalyoncu neferi Alacalı Mustafa, sağ tarafta vakarla yürüyen herif Gedik Paşa Hamamı deste başısı Kalem Bey'dir. Tabii ya, onu sen mutlaka tanıyor olmalısın. Şakanın sırası değildi hani. Devam et saymaya. Tamam tamam, parmaklarımı kırma. Arkada kanlı veli var. Kan döktüğü için değil, uğruna kan döküldüğü için kanlı haydut. Bak, bu herif de senin yakınlarındandır. Hani seni Macar hekime götüren, seyrek basan Osman Ağa vardı ya, onun en samimi dostu. Külhan'ın sır küpüdür kendisi. Yanındaki Sultanzade Evren Bey de Beyazıt Külhan'ın da aynı şeyi yapardı. Karaşahin donup kalmıştı. Yere yığılıverecek gibi oldu. Onun kendisi hakkında bu derece şey bilmesinden rahatsız olmuştu. Eli gevşedi, kanı dondu. Duyduğu cümlenin onu rahatlatmak üzere söylendiğini biliyordu. Korkmayasın, Seyrek Basan Ağa'nın hafızasından o günü 50 altın ile sildim. Bir daha hatırlamayacağını çok iyi bilir. Peki ama sen, ne olmuş bana, bildiklerin? Bildiklerimde ne varmış? Sen birisi için biliyorsun, ben bir başkası için. Üstelik biliyor olman lazım ki ben 3 Hilal Cemiyeti'nde büyüdüm. Baba mesleğim bu benim. Takılma bunlara. Bak İstanbul Kadısı Zülali Hasan Efendi bir grup adamıyla güya Şeyhülislam Hazretlerinin bulunduğu Meşihat Dairesi'ne gidiyor. Karaşahin tuttuğu eli incitmemek istiyordu nedense. İçinde bir şeyler oluyordu. Çatışmalar, tenakuzlar, yumaklar, düğümler. Daha önce aşağıya dönük duran avucunu yukarıya döndürüp elini öyle tutmaya başladı. İkisi birlikte başlarını Et Meydanı ve Aksaray istikametine doğru akan 300 kadar şehir haydutu başı bozuk baldırı çıplığa çevirdiler. Bunlardan çoğunun biraz ileride birer ikişer evlerine sıvışıp gideceklerini biliyorlardı. Başlarında nutkunu bitiren Ali Usta vardı. Karaşahin onun ardındaki bayraktar genç Dereköylü Ali'yi de tanıyordu. Sarkıtların çatılardan düştüğü karlı buzlu bir İstanbul gününde beraber Tahtakale dükkanlarında dilenmişlerdi. Hatta Topaç Yeğe o gün ikisini de güldürüp durmuştu. Öndekileri boş ver Karaşahin, ben sana en arkadakini söyleyeyim, sen gerisini anla. İşte şu gerideki bütün hepsini çekip çeviren adam, gördün mü? Yeniçeri ağası Nemçi Hasan Ağa Hazretleridir kendileri. Bugünlük tebdil geziyor. Karaşahin hangi grubun peşine takılıp gideceğini şaşırmış vaziyetteydi. Avucundaki eli bırakmak istemiyor, bilakis daha sıkı tutmayı arzuluyordu. Tomruk yemini ortalıklarda görünmüyordu. Onu burada bulmayı umarak gelmişti oysa. Lalelerin rengarenk dünyası arasında huzursuz düşünceleri geliştirip büyütenlerden birisinin de o olduğunu adı gibi biliyordu. Osmanlı tarihinde daha önce birkaç kez içilen ihtilal çorbasının meydan kazanında yeniden ısıtılmasında onun kenarda durabileceğini düşünemiyordu. Üstelik Bayezid Hamamı külhanında onu patronu Halil ile sıkı fıkı dost olarak görmüştü. Avucundaki eli iki yana salladı. Sen Tomruk Emin'ini gördün mü? Hayır, ama burada olması mı gerekiyordu? Evet ya, burada olmalıydı. Eğer burada değilse şimdi bir yerlerde, o da ayrı bir vazifenin icrasını başarıyor olmalı. Çünkü ordu Üsküdar'a geçtiği vakit Veli Nimetim İbrahim Paşa İstanbul'u onunla Yeniçeri ağasına emanet etmişti. Yeniçeri ağası burada olduğuna göre onun da bir yerlerde vazife başında olması gerekmez mi sence? Doğru diyorsun, ama herhalde uyanamayıp vazifesini aksatmış. Şaka yapmadın değil mi? Bu devlet kaç kez ihtilal gördü? Bak bakalım, her ihtilalin bir başı vardır. O başa akıl koyacak ulemadan birisi vardı. O aklı kullanacak bir devletli bulunmuştu. Bu devletliğinin kılıcını sallayacak da bir asker vardı. Hepsi bir olup halkı soydular değil mi? Zaten fakir olan halkın soyulacak nesi kaldıysa tabii. Normal vakitte zaten silahlı güç olan asker ile dini güç olan hocalar arasında kalıp birinden biri tarafından ezilen halk, ihtilal zamanında bu iki grubun menfaatleri birleşince iki yakası bir araya gelmez olup iki kat ezilir. Kaba cahil hocalar ile çoğu bu milletten bile olmayan Yeniçeri zorbalar kol kola girip mal ve itibar yağmasına girişirlerse sen bundan memleket menfaatine ne beklersin? Bu yüzden hiçbir ihtilal olumlu sonuç doğurmamış, halkın yararına olmamış, kuru bir şehir eşkıyalığı olarak kalmıştır, öyle mi? Daha ne olsun, ihtiraslı bir paşa ile ulemadan bir adamın menfaat birliği ile ortaya çıkması ve vaatlerle yanlarına topladıkları birkaç zorba. İşte gördün, bir ihtilal için yeterli. Artık Sultanahmet'in düşürülmesi için ister Yeniçeri ağası Nemçi Hasan, ister çok dost görünen Fransız elçisi Villeneuve ile Marquis de Bona, ister İran'dan gelen haberler, ister vezir ile sultanın israf ve sefahat alemleri. Seç bir bahane. Herhangi biri yeter. Dahası da birileri çıkıp Sadabat'taki lale bahçelerinde keyif çatan vezirden dem vurunca, elbette ihtilale bir baş, o başa bir akıl, o akla bir düzen, düzen içinde bir asker bulunur. Evet, işte bu. Bu ihtilalde eksik olan işte bu. Ne? Asker. Asker eksik. Üzülme, yarın Yeniçeri kışlasının kazanı Bayezid Meydanı'na taşınır. Ben o askeri demiyorum. Daha da önemli bir şey söylüyorum. Sen hiç çevrede ihtilale karşı duracak asker görüyor musun? Tabii ya, nasıl düşünmedik? seninki emrindeki kolluk kuvvetlerini buradan uzak tutmakla vazifelendirilmiş olmalı. Ya da buraya gelecek olanları bir yerde tutmakla. Karaşahin bu cümleyi söylediği sırada ikisinin de ağzından aynı hayret ifadesiyle aynı kelime çıktı. Topkapı, Babus Saade. Şahin eline bir iğne batırılmış gibi tuttuğu eli bıraktı. Birden onu karşısına aldı ve iki kolundan tutarak emir tonunda tembihledi. Hürü kız, ben Babus Saade'ye, sen Süleymaniye'ye. Hayır, hayır, tam tersine. Babus Saade'ye ben gideyim. Çünkü seni tanıyan çıkar da İbrahim Paşa'nın hane halkından derse canına kastederler. Bu yüzden sen o taraflarda görülmemelisin. Görülmemeye dikkat ederim. Şimdi itiraz istemiyorum. Bir an evvel Topaçya'ya ve Hafız Çelebi'yi haberdar etmelisin. Yarın hemen onlara ulaştır haberi. İhtilal büyürse serserilerin Sadabad'a varmaları uzun sürmez. Eğer işler ters giderse iki gün sonra ikindi vakti, Süleymaniye'deki hücrede buluşalım. Değilse yarın akşam ben Hafız Çelebi'de olurum. Zaten gidecek yerim de kalmadı. Karaşahin koşarak Ayasofya'ya akmakta olan kalabalığa karıştığı sırada kim bilir hangi serseri bağırıyordu. Sünnetsiz vezirin başını isteriz. Yürüyün ey ümmeti Müslimin. Bu cümle çok şiddetli sonuçlar doğurabilecek bir cümleydi ve vicdan sahibi birkaç kişi cılız seslerle karşı çıktı. Müslümanlar arasına kılıç düşürmeyin ey ümmeti Muhammed, vazgeçin, böyle şeyler söylemeyin. Olan olmuştu ve şimdi olacakları kestirmek çok zordu. Sultan ile veziri ordunun başında Üsküdar'daydı. İstanbul korumasızdı. Yağmanın başlaması an meselesi sayılırdı. Şu anda kaldığı yuvaya, sadrazamın sarayına gitmek, Hürü kızın dediği gibi tehlikeliydi. Kapalı çarşı önünde aşırı bir izdiham ve kargaşa vardı. Evlerine gitmek isteyen masum halk ile onları göndermeyip hamam peştemalından sancak altına katılmaya zorlayan ihtilalciler arasında arbede yaşanıyordu. Günlerden cumaydı ve tatilin bol kazancını umut ederek dükkanlarını açan kapalı çarşı esnafı ile müşterileri içine tütsü salınmış arı kovanı misali uğultu ile koşuşuyor, çırpınıyor, kepenk indiriyor, kaçıyor, boşaltıyordu. Dükkanlarını kapatmakta geciktikleri takdirde yağma başlayacağını biliyorlardı. Bu yüzden çarşının kapılarının da kilitlenmesi gerekirdi. Bir an önce burayı terk etmek hem can hem de mal emniyeti demekti. Fitne çıkmıştı. Çekirge sürüsü ekili arazileri yiyecekti. 500 kadar zalimin bir anda aynı yerde toplanması demek, gittikçe sayılarının artması demekti. Nitekim kapalı çarşıyı boşaltanlar arasından 100 kadar adam daha bunlara katılmış, maceranın peşine düşmüşlerdi bile. Karaşahin elindeki sıcaklığı yeniden hissetmek isteyerek avuçlarını buruşturup da itaat güzel şeydir diye tekrar ederken dudağında tarif edemeyeceği bir mutluluğun gülümsemesi vardı. Divan yolundan geçerek Ayasofya'yı dolandığında sultanın 2 yıl evvel yaptırdığı çeşmenin çevresinde aradığını buluverdi. Tomruk yemini asesleriyle birlikte saray kapısını tutmuş, kimseyi dışarı çıkartmamak üzere bekliyordu. Fazla yaklaşmadı. Meydan hamamının kuytusunda bir yerde kişneyip duran atların arkasında olacakları beklemeye başladı. Bu arada Bayezid meydanında tuttuğu eli, sahibini ve bunu neden yaptığını düşünecek çok zamanı oldu. Nakşigül yaşıyor olsaydı diye geçirdi içinden bir kere daha. Nakşigül adını yüzlerce kez içinden tekrarlamak suretiyle de hatasını telafi etmeye çalıştı. Sevgili ölünce aşk da onunla bir ölmüyordu. Düşüncesi Nakşigül'e takılınca her şeye farklı bakmaya başladı. İhtilal dışında mı içinde miydi, ölüyor mu, diriliyor muydu kestiremedi. Zihni bambaşka hayaller, umutlar, umutsuzluklarla karmakarışıktı. Hürü kız elini tutunca neden çekmemişti sanki? Gül bahçesinde yatıp uyuyan kişi bir an evvel uyanmayı ister. Fakat zindanda uyumuş olan ebediyen uyumaktan yanadır. Çünkü uyanırsa yeniden zindana düşmüş olacağını bilir. 33. ayrımın sonu sayfa 349, devamı 34. ayrımda.